42. ayrım, sayfa 433. Taş fırlatarak pencerelerin camını kırmaya çalışıyorlardı. İçeriden fırlatılan seri oklar karşısında saldırganlar uygun yerlerde siper aldılar. Hürşah ve akrabalarının bu savunmadan bekledikleri kadınların kaçmaları için zaman kazanmaktı. Öyle görülüyor ki bunu da başarmışlardı. Böylesi durumlarda yapılması gereken en doğru şey topyekün saldırıya geçmekti. Ölenler ölür, kalanlar içeri girerek işi bitirirlerdi. Ama onlar olmaması gerekeni yapıp sipere yatmışlardı. Bu çatışmanın sabaha kadar devam edeceği anlamına geliyordu. İçeridekiler dışarıda gördükleri her karartıyı oklarken dışarıdakiler de sapanla taş atmaya devam ediyorlardı. Bir ara karanlıkları yırtan gür bir ses duyuldu. ''Boşuna direnmeyin, teslim olun.'' ''Neden gelip kendini almıyorsun?'' dedi Hürşah. ''Binayı 1000 kişi kuşatmış, çabanız boşuna.'' dedi aynı ses. ''Siz sözünüzü böyle mi tutarsınız?'' dedi Hürşah. ''Ben size bir söz vermedim. Hanınız bize eman vermişti, ben vermedim. Senin rütben nedir?'' ''Tümen beyiyim. Savaşın şahsi bir iş olmadığını öğretmediler mi sana?'' ''Benim savaşım şahsi. Seni tanımıyorum bile. Ben öldürttüğüm bitikçi Çağatay'ın oğlu Karakay'ım. Şimdi tanıdın mı?'' ''Hayır, bu işle benim ilgim yok. Birileri seni kandırmış.'' Bu sırada en az 5 okkalık bir taş arka camları kırarak içeri düştü. Fakat Şiranşah da bir okla atanı düşürmüştü. Bu şekilde karşılıklı oklaşmalar devam ederken düşmanlar kapı ve pencereleri tutuşturmak için yanar ok fırlatmaya başladılar. Yüzlerce yanar okun bir anda saplandığı kapı ve pencereler alev alıp tutuşurken etraf kısmen aydınlanmış, savaşta kızışmıştı. Binanın girişi oldukça kalabalıktı. Tam karşılarındaki yıkık akşah binada en az 100 kişi siper alıp binayı ok yağmuruna tutmuşlardı. Hürşah fıçılardan birinin fitilini ateşleyerek kuşağından tutup ahşap binaya fırlattı. O anda korkunç bir gürültü ve dumanlı bir alevle birlikte ahşap bina ufalanıp etrafa dağıldı. Dışarıdakiler panik halinde sağa sola dağılırken içeriden fırlatılan oklar da hedeflerini şaşmıyordu. Hürşah'ın küçük kardeşi Şahan, ''Bunun öyle korkunç bir silah olduğunu bilmiyordum.'' diye kendi kendine söylenirken Hürşah, ''Sağ ve sol tarafımızdaki kalabalığa 2 fıçı daha fırlatacağım. Siz de kalan fıçıları alıp atlara gidin. Şimdi kaçamazsak gündüz kaçmamız zorlaşır.'' dedi. Kardeşleri ve diğer yakınları fıçıları kapıp alevlerden korunarak ahıra doğru koşarken Hürşah ikinci fıçıyı sağa, üçüncü fıçıyı da sola fırlattı. Dışarıda insan çığlıkları ve at kişnemeleri birbirine karışmıştı. İşini bitiren Hürşah vakit kaçırmadan ahıra koştu. Diğerleri atlarına binmiş onu bekliyordu. Şahan hemen kardeşinin boz aygırını yularından tutup getirdikten sonra dört nala oradan ayrıldılar. Düşmanları patlamaların doğurduğu panik ve şaşkınlıktan atlıları önceleri kendi adamları zannettilerse de o sonradan durumu anlayıp peşlerine takıldılar. Karanlıkta bir ölüm yarışı başlamıştı. Hürşah ve beraberindekiler ok menzili dışındaydılar. Eninde sonunda atları yorulacaktı. Oysa düşmanlarının çoğu çift at kullanıyordu. Eğer 20 fersah doğuda olsalardı onları kaya tuzağına çekip yok edebilirlerdi ama bu civardaki arazide yapılacak bir şey yoktu. Gece boyu at sürdüler. Güneş ufuktan nazlı nazlı doğarken çift at kullanan düşman süvarileri kendilerine yetişmiş ve ok menziline girmişlerdi. Hürşah, Şahan'ın taşıdığı fıçıyı alıp kendilerine yaklaşan 20 kişilik gruba fırlatarak onları saf dışı bıraktı. Bu arada gürültüden etkilenen diğer atlılar süvarilerini yere fırlatıp sağa sola kaçışırken Hürşah ve adamları yeniden ok menzili dışına çıktılar. Doğrusu fıçılar çok işe yarıyordu ama ne yazık ki az kalmıştı. Atları da yorgundu. Kendilerine yetişmek isteyen düşman gruplarını fıçıları patlatarak geciktiriyordu. Yanlarında 2 fıçıları kalmıştı. Bir süre böyle gittikten sonra önlerine bir ahşap köprü çıktı. Köprü yaklaşık 30 adım uzunluğunda ve 10 adım enindeydi. Hızla karşıya geçerken dönüp baktılar, köprü karınca gibi düşman askeri kaynıyordu. Biraz durup iyice yaklaşmalarını beklediler. Hürşah fıçının birini ateşleyip havada birkaç kez sallandıktan sonra bıraktı. Fıçı köprünün tam ortasına düşmüştü. İnsanlar duman ve alevlere karışırken Hürşah ikinci fıçıyı fırlattı. İkinci patlamanın etkisine dayanamayan köprü Tam ortadan kırılıp parçaları sağa sola uçuşurken üstündeki yüzlerce kişi en az 30 kulaç yüksekliğindeki uçuruma düştü. Komutan Karakay'ın bölükleri henüz köprüye yaklaşmadıkları için kurtulmuşlardı. Bulagan öfkesinden deliye dönmüştü. Karakay'a dönerek "Bize 9 kişi demişlerdi. 9 şeytan deselerdi yerinde olurdu." dedi. "Çok kaybımız var. Uçurumu aşağıdan geçelim. Atları yorulmuş kaçamazlar." dedi Karakay. "Uçurumu geçmek bize en az 1 saat kaybettirir." dedi Bulagan öfkeyle. Karakay elini güneşe siper ederek adamların kaçış yönüne doğru uzun uzun bakarken Bulagan'a döndü. "Her şeytanın bir zayıf yönü var. Adamların kaçış yönüne baksana. Bu düzende giderlerse Ketboğa'nın artçı birlikleriyle karşılaşacaklar." Komutan Ketboğa'ya bir kuş uçurup karşıya aşağıdan geçelim dedi. Fikri Bulagan da beğenmişti. Hemen kuşçu başını çağırtarak Komutan Ketboğa'ya bir güvercin gönderip karşıya geçmek için aşağı indiler. Moğol güçleri karşıya geçerken güneş 3 mızrak boyu yükselmişti. Yedek atlara binerek hızla takibe devam ettiler. Öğleye yakın Kemerli Bel'e geldiler. Hürşah ve adamları 2 ok menzili önlerindeydi. Karakay "at değiştir" emrini verdi birliklere. Emri alan süvariler hemen yanlarındaki atlara sıçrayıp 4 nala geçtiler. Hürşah ve adamlarının atları yorgunluktan yürüyecek gibi değildi. Atlardan inip önlerindeki tepenin arkasında siper aldılar. Şahan kardeşine dönerek "burası neresi?" diye sordu. "Kemerli Bel," dedi Hürşah. Düşman süvarileri Kemerli Bel'in etrafını sarmışlardı. Hepsi de çok kolay hedeflerdi. Hürşah kardeşlerine, yeğenlerine ve diğer akrabalarına döndü. "Cennette buluşma vaktimiz geldi. Gitmeden önce bunlardan gönderebildiğiniz kadarını cehenneme gönderin," diyerek yaylarını gerip oklarını bıraktılar. Yaklaşık bir saat sonra okları bitince kılıçlarını çekip düşman saflarına daldılar. Gırtlak gırtlağa bir ölüm kalım savaşı başlamıştı. Yeğenlerinden üçü karşıdan gelen mızrak darbeleriyle ölmüştü. Şahanşah düşmanlardan birinin düşen kılıcını alarak 3 kişiye aynı anda karşı koyarken bir Moğol'un arkasından savurduğu kılıç darbesiyle düştü. Şiranşah ile Hürşah sırt sırta vermiş düşmana karşı koymaya çalışıyorlardı. Bu arada Ketboğa'nın artçı kuvvetleri de olay yerine gelmişlerdi. Yaklaşık 2000 kişiydiler. Komutanın emriyle gerilen 2000 yay bir anda bırakılmış, okların delik deşik ettiği iki kardeş oldukları yerde yığılıp kalmışlardı. İki kişiye atılan 2000 ok korkudan mı yoksa nefretten mi geliyordu belli değildi. Bölüm 27. Ketboğa'nın artçı birlikler komutanı Asutay atını öne sürüp "zaferiniz kutlu olsun Bulagan Noyan" dedi. "Çok kayıp verdik" dedi Bulagan üzgün bir sesle. "Önemli olan kayıpların değil kazancındır. Kazancın da zafer olduğuna göre gerisi teferruattır" dedikten sonra ellerinden birbirlerine bağladıkları kadın ve çocukları gösterdi. "Bunlar da sizin kafileden kaçarken yakaladık." Bulagan onlara dikkatle baktı. Bunlar Hürşah'ın öldürülmesi emredilen karısı, yengesi ve akrabalarıydı. Nasıl olmuşsa olmuş ellerinden kaçmışlardı. Asutay'a dönerek "yardımlarınız için teşekkür ederim Asutay Noyan" dedi. "Önemli değil, hepimiz aynı hanın askerleriyiz" dedikten sonra kadın ve çocukları teslim ederken "bunları öldürüp diğer cesetlerle birlikte yaktıktan sonra orduya yetişirsiniz. Bizim şimdi gitmemiz lazım" diyerek oradan uzaklaştı. Asutay Noyan, Ketboğa'nın en çok güvendiği 3-5 komutandan biriydi. Emri sorgulamaz, görevi her şeyin üstünde tutardı. Atlarını 4 nala kaldırmışlardı. Orduya yetişmeleri gerekiyordu. Yaklaşık bir saat bu düzende ilerlerken atları dinlendirmek için ağır adıma geçtiler. Kurtboğan düzüne geldiklerinde büyük bir kervanla karşılaştılar. Bu Moğolların dostu Vladirostov'un kervanıydı. Onunla arası çok iyiydi. Savaşlarda hissesine düşen esirleri hep ona satar, parasını da peşin alırdı. Hem de altın olarak. Kervana iyice yaklaşınca atını durdurdu. "Bay Rostov, bu kez menzilin neredir?" "Çin." "Çin mi?" "Evet. Epey yolun var desene." "Evet öyle. Bana satacak bir şeyin yok mu?" "Maalesef yok. Kaan'ın emriyle hepsi öldürüldü." "Kadınlar ve çocuklar da mı?" "Evet. Han onları genellikle satardı." "Bu seferkiler satılacak gibi değil. Nizarilerin şeyhi Hürşah'ın karısı, yeğenleri ve akrabalarıdır. Öldürmesi için Bulagan'a teslim ettim." "Hürşah ve yakınları öldürüldü mü?" "Evet. Bulagan ve Karakay'ın güçleri Kemerli Bel'de de kıstırarak hepsini öldürmüşler. Emin misin? Hürşah'ın çok iyi savaşçı olduğunu duymuştum. Doğru duymuşsun. 9 kişiyle 1000 kişilik ordunun neredeyse yarısına yakınını kırmışlar. Neyse, haydi kal sağlıcakla diyerek orduya yetişmek üzere oradan ayrıldılar. Kemerli Bel mezbaha gibiydi. Bulagan önce yaralıları toplatıp bakımını yaptırdıktan sonra ölüleri yakmak için yüksek bir yere yığdırdı. Sıra kadınları öldürmeye gelmişti. Birliğinden 100 kişilik bölüğü öne çıkartarak "Yağ ger, nişan al" emrini verdi. Askerler hemen emri yerine getirdiler. Kadınlar ve çocuklar ağlıyorlardı. Cangül metin olmasına rağmen çok üzgündü. 2 aylık bebeğinin daha doğmadan ölmesine dayanamıyordu. Kocasının cesedini gözleriyle görmeseydi kesinlikle öldüğüne inanmazdı. Onunla son görüştüklerinde zamana takılıp kalmışlardı. Zamanın azizliği bu olmalıydı. Hey zaman hey, doğmamış bebekle ne hesabım vardı? Kendi kendine. Birden babasını hatırladı. Cenab-ı Hak zamanı Hızır'ın kontrolüne vermişti. Onun bir görevi de sıkışanlara yardım etmekti derken buna inanmıştı. Yanındakilere yüzünüzü kıbleye çevirin dedi. Hep birlikte yüzlerini kıbleye çevirirken o uzun kirpiklerinin gölgelediği iri mavi gözlerini gökyüzünde meçhul bir noktaya dikip "Daha da neyi bekliyorsun Hızır?" dedi sitemkar bir dille. Sonra da kelime-i şehadet getirdi. Bu sırada 100 er yaylarını germiş emir bekliyordu. Birden beyaz bir güvercinin gökten süzülerek Bulagan'ın omzuna kondu. Bu bir posta güverciniydi. Bulagan mektubu alıp açınca şaşırmıştı. Mektupta Hülagu'nun mührü vardı. Kadın ve çocukların öldürülmesini ikinci bir emre kadar ertelediğini yazıyordu. Han'ın mektubu akan suları bile durdururdu. Bulagan'ın emriyle okçular yaylarını indirip cesetler yakıldıktan sonra yola koyuldular. Yanında yaralılar olduğu için ağır gidiyorlardı. Akşam güneş batarken sulak ve ağaçlıklı bir yerde mola verdiler. Süvariler atların eğerlerini indirip terlerini kuruladıktan sonra birer ağaca bağladılar. Kadınlar da yağlı ipliklerle ikişer üçer ağaç gövdelerine bağlanmışlardı. Hava bulutluydu. Ay bir görünüp bir kayboluyordu. Cangül derin hülyalara dalmıştı. Beyaz güvercin acaba Hızır mıydı? Babası Hızır'ın her kılığa kolayca girebileceğini söylemişti. Ama o posta güverciniydi. Hızır olamazdı. Bulagan mektubu okuyunca kendilerini öldürmekten vazgeçmişti. Acaba bu emri komutana kim göndermişti? Öldürülmelerini han emretmişti. Bu infaz ancak onun emriyle durdurulabilirdi. Kim bilir, belki doğmamış bebeğin hatırı için Allah o putperestin kalbini yumuşatmıştı. Birden kolundaki 7 taşlı bileziği hatırladı. Hürşah'ın düğün hediyesiydi. Uzun saçlarından biraz kesip 7 imam aşkına 7 kat örmüş ve 7 taş bağlamış, bu neyi ifade ediyor dediğinde ruhumun hassasiyeti saçlarımda ve burcumun taşlarındadır. Onları yanında taşırsan beni hep yanında hissedersin demişti. Cangül'ün hayalleri özlemlerine, özlemleri de hayallerine karışmışken siyah giysi ve siyah maskeli 4 adam sürünerek düşman karargahına girmişti. Cangül bulunduğu yerden her şeyi net olarak görüyordu. Siyah giysili adamlar çitlere iyice yaklaşınca nöbetçilerin üzerine atlayıp hepsinin işini bitirdiler. Her şey büyük bir sessizlikle yapılmıştı. Askerler ise derin bir uykudaydı. Yabancılar çit nöbetçilerini hallettikten sonra 6 düş nöbetçisiyle ocağın başında oturan 4 orta nöbetçisini de yoklayıp sessizce kadınları çözdüler. Cangül kendisini çözen adama "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Sus, sesini çıkarma," dedi adam. "Biz dostuz. Sizi kurtarmaya geldik," diye ekledikten sonra "Buradan hemen uzaklaşmamız lazım, acele edin," diyerek onları atların yanına götürdüler. Hiçbirinin yüzü görünmüyordu. İçlerinden uzun boylu olanı "Atlara binip kuzeye doğru gidin, orada karşınıza bir kervan çıkacak," dedikten sonra cebinden çıkardığı paraya benzer ortası delikli bir halkayı Cangül'e verdi. "Bunu kervan başına ver, gerisine karışma, size yardım edecektir. Haydi atlara binin." Cangül atına atlayıp giderken 7 düğümlü bileziği yere düşürdü. "Kocamın hatırasıydı," diyerek inip almaya çalıştı. Maskeli adam "Şimdi sırası değil, haydi git," diyerek onu uzaklaştırdı. Esirlerin kaçması Bulagan ve Karakay'ı çılgına çevirmişti. Günlerce orada kalıp dağı taşı aradıktan sonra ordugaha elleri boş döndüler. Rostov'un kervanı doğuya doğru ağır ağır yol alıyordu. Cangül ve diğerleri esirlerin arasındaydı. Fakat elleri açıktı. Kervan uygun bir yerde mola verince Rostov bir ağacın gölgesinde dinlenirken Cangül yanına geldi. "Sen Vlad Rostov musun?" diye sordu. "Evet, nereden tanıyorsun?" "Kırım'da görmüştüm. Benden bir isteğin mi var?" dedi Rostov. "Bizi sana kim gönderdi?" "Bu sır, söyleyemem." "Peki senin esirin miyiz? Onu söyle bari." "Hayır." "Neden esir gibi muamele görüyoruz öyleyse?" "Hayatta kalmanız buna bağlı. Her tarafta aranıyorsunuz. Aramızda Alamut Şeyhinin eşi ve yakınları olarak bulunursanız Moğollar hiçbirimizi sağ bırakmaz. Senin gibi akıllı bir hanımın bunu anlaması lazım." diyerek cebinden çıkardığı 7 düşümlü saç bileziği ona uzattı. Cangül şaşkınlıktan dona kaldı. "Bunu sana kim verdi?" diye sordu. "Hiç kimse. Düşürdüğün yerden aldım." Cangül'ün şaşkınlığı bir kat daha arttı. "Onlar siz miydiniz?" diye sordu merakla. "Evet. Bunu neden yaptın?" Rostov ona uzun uzun baktı. "Bir vefa borcu diyelim istersen." "Kime?" "Kocana." "Onu tanıyor muydun?" "Derin bir arkadaşlığımız vardı." Cangül Rostov'un gözlerine uzun uzun bakarken "Ne kadar tuhaf." diye söylendi kendi kendine. "Tuhaf olan ne?" diye sordu Rostov. "Allah her şeyi bir şeye vesile kılıyor işte. Yeri gelince bir kafir bir başka kafire karşı bir Müslümanın namusunu koruyabiliyor." "İyi dersin de ben kafir değilim ki," dedi Rostov gülümseyerek.
"Kervandakiler senin Budist olduğunu söylüyorlar. Bir zamanlar senin baban da Budist'ti. Şimdi de Müslümandır ama sen nesin, Budist mi, Hristiyan mı?" "Ben Budizme ilgi duyan bir Hristiyanım." "Peki sen nesin?" "Ben de Budizme ilgi duymayan bir Müslümanım. Yaptıkların için teşekkür ederim." diyerek yerine giderken gergin halinden eser kalmamıştı. Herkes Bay Rostov'a kafir diyordu. Oysa o bir Hristiyandı. Hristiyanlar ise ehli kitaptı. Onlara kafir demek doğru değildi. Hem öyle bile olsa o iyi bir insandı. Biraz sert konuştuğu için kendine kızıyordu. Kervancılar yemek yiyip dinlenirken kendilerine yaklaşan üzeri hevdeçli bir deve gördüler. Deve iyice yaklaşınca sessizce çöktü. Hevdeçte iki hanım vardı. Biri genç, diğeri ise oldukça yaşlıydı. Bunlar Ketbuğa'nın çadırına gelip ona Cengiz Han'ın hazinesinin Alamut'ta olduğunu söyleyen yaşlı kadın Sara ve kızı Leyla'dan başkası değildi. Rostov yanlarına giderek onların hal ve hatırlarını sorup kendilerine bir miktar su ve erzak gönderdi. Yaşlı kadın ona anlamlı anlamlı bakarak "Eksik olma yavrum, Allah birini bin etsin." diye dua etti. Rostov oradan ayrılıp kervan başının yanına gitti. Geri döndüğünde Leyla ve annesinin Cangül'le sohbeti koyulaştırdığını görünce gülümseyerek gidip yerine oturdu. 2 saatlik mola çabuk bitmişti. Kervancılar hazırlanıp yola koyuldular. Rostov yaşlı kadın ve kızının deveye binmesine yardım ederken "Bu ne koyu sohbetti, ne konuştuğunuz böyle?" deyince "Sırdır, söylemem." dedi yaşlı kadın. "Artık sır olmaktan çıktı," dedi Rostov gülerek. "Nedenmiş o? 3 kadının bildiği sır, sır değildir de ondan." Kadın Cangül'ü göstererek "Sırrın sahibi odur. Söylemek isterse söyler. Kal sağlıcakla." diyerek yola koyuldular. Leyla annesini hiç böyle görmemişti. Yüzü gülüyordu. "Rahatladın mı?" diye sordu ona. "Oldukça," dedi annesi. Rostov'la yolculuk çok sakin geçiyordu. Ara sıra Cangül'le göz göze geliyorlardı. Bakışları daha dostçaydı. Sorunsuz bir yolculuktan sonra Mezar-ı Şerif'e geldiler. Burada bulunan bir mezarın isminden dolayı kente bu ad verilmişti. Kimileri bu mezarın Hazreti Ali'nin makamı olduğunu, kimileri de burasının onun gerçek mezarı olduğunu söylüyordu. Mezar-ı Şerif'te bir süre mola verdiler. Rostov Cangül'ün yanına geldi. "Sizin yolculuğunuz burada bitiyor. Burası Mezar-ı Şerif, Hindistan'ın kuzeyinde bir yer. Burada kimse sizi öldürmek istemez. Yalnız kimliğinizi saklı tutun." diyerek onların önüne düşüp şehir merkezine götürdü. Burası Basra ve Rey gibi büyük bir kentti. Kalabalık sokaklarda yürüyerek bahçe içinde 3 katlı köşkvari bir eve geldiler. Kapıcı ve karısı güler yüzlü insanlardı. Onları içeri aldılar. Son derece iyi döşenmiş, temiz bir yerdi. "Köşk kocana aittir," dedi Rostov. Cangül şaşırmıştı. "Kocama mı ait?" dedi hayretle. "Evet, kocana ait. Burada herkes onu Basralı Salih Hoca diye biliyor. Salih Hoca'nın çok seveni vardır. Siz de kendinizi onun karısı, çocukları ve yakınları olarak bilin. Ayrıca bizi karşılayan Mahmut Efendi ve karısı ise o da hizmetlerinizdir. Bahçenin sonundaki evde kalıyor." 42. ayrımın sonu, sayfa 443.